Ayrım 6. Atatürk ve Kayıp Kıtamu'nun şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 88. 3. Bölüm. Churchward'ın Kayıp Kıtamu isimli kitabı. Naakal tabletleri. Kayıp Kıtamu hakkındaki çalışmadaki bütün ilmi gerçekler, iki adet tablet üzerinde bulunan yazıların anlamlarının çözülmesi ile ortaya konmuştur. Bunların önemli bölümü Hindistan'da bulunan Naakal tabletlerinden elde edilen bilgilerdir. Yakın zamanda Willi Niven tarafından Meksika'da bulunmuş olan 2500 adet büyük tabletlerden oluşan külliyat da çözülmüştür. Bu her iki bölgeden elde edilen taşlar da aynı özelliklere sahiptir. Çünkü her ikisi de Mu medeniyetine aittir. Naakal tabletleri Naga sembol ve harfleriyle yazılmıştır. Söylencelere göre bu tabletler önce Anavatan'da yazılmış, oradan buralara getirilmiştir. İlk getirildikleri yer Burma ve Hindistan olmuştur. Naakalların Burma'dan 15 bin yıl önce ayrılmış olmaları bu tabletlerin ne kadar eski olduğunu göstermektedir. Konu Meksika tabletlerinin nerede yazıldığı meselesidir. Çoğu daha kuzey ya da Uygur diliyle yazılmıştır. Her iki bölgenin tabletlerinde kesin olan bir şey ise her ikisini de Mu alfabesi ile yazılmış olmasıdır. Bunların Meksika'da ya da Anavatan Mu'da yazılmış olduğunu söyleyemem. Bazı tabletlerden anlaşıldığına göre 2000 seneden daha eskidirler. Meksika tabletleri arasında Mu'dan bahseden birkaçını buldum. Diğerleri ise benim Naakal yaratılış hikayesindeki açık kalan yerleri tamamlamaktadır. Bunları çevirerek eserin son bölümüne ilave ettim. Bu Amerikan tabletlerinin ortaya koyduğu bazı bilgiler şu şekildedir. Yaratılışın ve orijinini en küçük ayrıntısına kadar anlatılmış olması, dört büyük kuvvetin orijin ve çalışmalarının binden fazla tablette ortaya konması ve ilgi çekici bilgilerden birisi de kadının yaratılışı konusunun işlenme şeklidir. Doğuda tespit ettiğim Naakal tabletleri değişik konular üzerineydi. Meksika tabletleri Naakal tabletlerini onaylamakla kalmamakta, aynı zamanda eksiklerinin de tamamlanmaktadır. Bu tabletlerin ileri sürdüğü olayların gerçekliğini ve doğruluğunu anlamak ve kanıtlamak için yıllarca çalıştım. Herkesin ilgisini çeken bu Naakal tabletlerinin söylediklerini kanıtlamak için 50 yılımı harcadım ve araştırmalarım sonucu bu tabletlerde yazılanlar hakkında hiçbir yanlışa rastlamadım. Meksika tabletleri de Naakal tabletleri gibi binlerce yıl önce dünyada aynı bizim modern medeniyetimize benzeyen gelişmiş bir medeniyetin var olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tabletler ve diğer eski belgeler ışığında incelendiğinde Babil, İran, Mısır ve Yukatan medeniyetlerinin sönmüş olan Mu medeniyetinin korlarından ortaya çıktığını göstermektedir. Bu kitabın ilk baskısında bulunan bilgiler herkesin dikkatini çekmiştir. Niven'in bulduğu taş tabletler aynı şekilde olmasa da yine dikkat çekicidir. İlk insana ait olan kayıtların Mısır ya da Fırat Vadisi'nde değil ama Kuzey Amerika ve Mu'nun ilk kolonilerini yerleştirdiği doğuda olduğunu kanıtlamış bulunmaktadır. Kayıp Kıta Mu kitabının Alfa başlangıcı. Aden Cennet Bahçesi, Asya'da değil, şimdi batmış olan Pasifik Okyanusu'nda Mu adlı bir kıtada idi. Kutsal kitaplarda bulunan yaratılışın 7 gün sürdüğü ile ilgili bilgi, Fırat Vadisi değil, Mu kaynaklıdır. Bu açıklamalar uzun zamandan beri unutulmuş ama benim tarafımdan yeniden ortaya çıkarılmıştır. Hindistan'da bulunan kayıtlarda ortaya çıkmaktadır. Bu açıklamalar uzun zamandan beri unutulmuş ama benim tarafımdan yeniden ortaya çıkarılmış Hindistan'da bulunan kayıtlarda ortaya çıkmaktadır. Bütün bu kaynaklardan 50 bin yıl önce 64 milyon nüfusa sahip garip bir memleketin o zaman günümüzdeki medeniyetlerden daha ileri bir seviyede olduğunu göstermektedir. Bütün bunların yanında en esrarengiz olan Mu kıtasının ilk insanın yaratılışı ile ilgili ortaya konan anlatımlarıdır. Bu kitabelerden ortaya çıkan bilgileri diğer medeniyetlerin kayıtları ile kıyasladığımda anladım ki diğer medeniyetlerin hepsi bu bilgileri Mu medeniyetinden almıştır. Bundan dolayı kutsal kitapların anlattığı yaratılış hikayesinin bundan 500 asır önceki Mu tarihini anlatan kitabelerden alındığını anladım. Bu orijinal hikayesini, anlattıklarını baz olarak aldığımızda Mu medeniyetinin geçmişini çok eskilere götürebiliriz. İlk bakışta basitmiş gibi görünen Naakal kitabelerinde sadece Mu rahipleri tarafından anlaşılsın diye şifrelenmiş bazı yazılar tabletlerin çözülmesini güçleştiriyordu. Bir gün bir sohbet sırasında tapınağın gizli odalarında başka kayıtlar da olduğu bana söylendi. Bunların içinde neler olduğunu bilmiyorlardı. Sadece muhafazalarını görmüşlerdi. Bana açıklamalarda bulunan rahip, şimdi önceden insanın efsanevi ana yurdu olan Mu kıtasından bahsederken, şimdi de bu kitabelerin ana yurdunu kaybetmiş olan Naakal misyonerleri tarafından yazılmış olduğunu söylemişti. Bu parçalar Hindistan'ın kutsal şehirlerinden biri olan Rishi kentinde bulunan büyük bir koleksiyondan alınmıştı. Bunu öğrendiğimde tamamını görmek için harekete geçtim ama bunların kaybolmuş olduğu söyleniyordu. Bununla beraber toz içinde geri kalan burada bulunan parçalardan bir şeyler öğrenme ihtimali vardı. Gün geçtikçe bu gizli hazineye ulaşabilmek için yollar arıyordum ama bana son derece nazik davranmasına rağmen rahip bu anlamda önüme engel çıkarıyordu. Aradan 6 ay geçtikten sonra masamın üzerinde toz içinde iki tablet gördüm. Rahibin benim için farklı düşünmeye başladığını anlamıştım. Uzun zamandan beri saklı duran bu kitabeleri iyice inceledim. Güneşte kurutulmuş kilden yapılmışlardı. Üzerindeki yazıları deşifre etmeye çalıştım. Bunlar ölü bir dilde yazılmışlardı. O gece şanslı olduğumu hissettim. Bu iki tablet de Mu kıtasına ait tabletlerdi. Bu tabletler insanın topraktan çıktığı ilk yer olarak Mu kıtasını gösteriyordu. Araştırmalarım sonucu kayıp kıta Mu'nun Hawaii'nin kuzeyindeki bir noktadan başlayarak Fiji ve Easter adalarının güneyine kadar uzandığını öğrendim. Öğrendim ki bu güzel memleket dünyanın geri kalanını kolonileştirmiş ve 12 bin sene önce meydana gelen doğal felaketler nedeniyle ateş ve su arasında kalarak batmıştı. Dünyanın yaratılışının orijinal hikayesini de öğrendim. Bu kıtanın üzerinde ilk insan ortaya çıkmıştır. Aynı hikayenin izini Hindistan'da bu kayıp kıtadan gelip yerleşmiş insanların yeni yurtlarının birinde buldum. Mu'dan çıkan yaratılış hikayesi ile bilinen yaratılış hikayesi kıyaslandığında bu hikayenin Mu kaynaklı olduğu ortaya çıkmaktadır. İnsanın ana yurdu olan Mu'nun mahvolmasına dair yazı gerçekten de ilginçtir. Bu yazıdan Güney Denizi adaları, beyaz ırkları konusunun nasıl açıklığa kavuştuğunu ve koca bir kıtanın bir gün içinde nasıl ortadan kalktığını anladım. Bundan sadece birkaç on yıl önce bilim adamları koca okyanusun içinde batık bir kıtanın bulunmasını imkansız olarak görürlerdi. Ancak artık böyle bir kıtanın varlığı kendi olarak çeşitli kaynak ve kayıtların incelenmesiyle ortaya konmuştur. Ayrıca Mu kıtasının var olduğuna dair bilgiler Hintlilerin Ramayana isimli klasik destanında bulunmaktadır. Destanın bir yerinde Valmiki mancalaları doğuda bulunan ülkelerinden Burma'ya gelmiş olduklarını söylemektedir. Aynı bilgiyi ortaya koyan bir başka belgede günümüzde British Museum'da bulunan Traona el yazısı belgesidir. Bu vesika Yucatan'da yazılmış eski bir Maya kitabıdır. Bu kitapta da Mu memleketinden konu edilmektedir ve Mu için Hindistan, Burma ve Mısır'da görülen semboller bu kitapta da çizilmiştir. Bir diğer vesikada Codex Cortenius'tur. Codex Troana ile aynı yaştadır. Bunun haricinde diğer birçok yerde bulunan kaya yazıtlarında da aynı işarete rastlamak mümkündür. Günümüzde halen mevcut olan birçok eski eser üzerinde bulunan sembollerin anavatan Mu'dan söz ettiği bilinmektedir. Bazı Güney Pasifik adalarında, özellikle Eastern adasında, Tonga Tabu'da ve Mariana adalarında eski taş mabetlerin izleri ve sembolleri vardır ki bize Mu kıtasını anımsatmaktadır. Yucatan'da bulunan Uxual denilen yerde bir mabet harabesi de bu tür sembollerle doludur. Meksika mezar kitabelerinde de Mu sembolleri bulunmaktadır. Benzer Mu sembollerinin çok uzak yerlerde Mısır, Burma, Hindistan ve Japonya'da da bulunması aynı kaynaktan yani Mu'dan geldiğini kanıtlamaktadır. Bu durum netleştikten sonra Mu kıtasının batma meselesine geri dönebiliriz. Bu ülke Hawaii'nin kuzeyinden güneye doğru uzanan bir memleketti. Easter adalarıyla Fiji adaları arasına çekilecek olan bir hat onun sınırlarını göstermek için uygun olur. Ülke doğudan batıya 10.000 kilometre, kuzeyden güneye ise 6.000 kilometreydi. Her biri birbirinden deniz ve kanallar ile ayrılmış olan 3 adadan oluşuyordu. Çok çok geçmiş seneler önce, ilk çağlardan da önce Büyük Okyanus'un ortasında geride artık sadece küçük adacıklar bırakmış olan büyük bir kıta vardı. Bu ülke büyük ovaları olan bir memleketti. Ovalar, vadiler, meralar ve tarlalarla doluydu. Dağlık yerlerde ise tropik bitki ve meyveler yetişiyordu. Bu yeryüzü cennetinde dağlar ve yükseklikler yoktu. Çünkü o sıralar daha dağlar yerin bağrından yükselmemişlerdi. Bu büyük ve zengin ülke yavaş yavaş akan nehirlerle doluydu. Suların derin mecraları ormanlık tepelere ve sabit ovalarda güzel etkiler yapıyordu. Bereketli bir yer olduğu için herkes refah içinde yaşıyordu. Birçok renkte güzel çiçekler insanlar için mutluluk kaynağı oluyordu. Yüksek palmiyeler ülkenin kıyılarından başlayarak nehirler boyunca ilerliyor ve su olan her yere gidiyordu. Derelerin kıyılarından büyük yapraklı bitkiler kollarını uzatıyordu. Toprağın alçak olduğu yerlerde dereler genişleyerek derin çöller oluşturuyordu. Bunların kenarlarında binlerce nilüfer, lotus çiçeği insanlar için güzel bir görüntü oluşturuyordu. Serin derelerin üstünde rengarenk kanatlı kelebekler uçar, peri hareketleriyle yükselip inerlerdi. Arı kuşları çiçekten çiçeğe konuyordu. İlkel ormanlarda filler birbirleriyle oynaşır, kulakları ile sinekleri kovalarlardı. Bu büyük ülke neşe ve mutluluk doluydu. Bu ülkede hayatından zevk alan 64 milyon kişi bulunurdu. Geniş düz yollar, örümcek ağları gibi bütün yönlere giderdi. Bu geniş yollara yerleştirilen taşlar öyle bir teknikle yerlerine yerleştirilmişti ki aralarında ot bitmezdi. Konu edilen dönemde bu mutlu halk 10 farklı aşirete bölünmüştü. Her biri diğerinden farklıydı. Ancak birinin diğeri üzerinden hükmü yoktu. Birçok nesiller öncesi halk bir kral tayin etmiş ve ona Ra ünvanı vermişti. Kral Ra Mu ünvanı altında ruhani lider ve imparator olmuştu. Bu imparatorluğa da Güneş İmparatorluğu adı verilmişti. Bunların hepsi aynı dine mensuptu. Semboller aracılığı ile sonsuzluğa taparlardı. Hepsi ruhun sonsuz olduğuna inanırdı. Sonsuzluğa karşı saygıları o kadar büyüktü ki adı asla zikredilmezdi. Duada ve ibadette sadece semboller kullanılırdı. Ra, güneş, bu sonsuzluğun bütün vasıflarının sembollerini yüklenmişti. Başrahip sıfatıyla Ramu, dini konularda sonsuzluğun temsilcisiydi. Ancak Ramu'nun sadece temsilci olması sıfatıyla ona tapılmayacağı kararlaştırılmıştı. O zamanlar Mu halkı aydın insanlardı ve yüksek bir medeniyete sahiptiler. Yeryüzünde vahşilik yoktu ve asla olmamıştı. Çünkü yeryüzünde bulunan bütün insanlar Mu'nun evladı ve onun koruması altındaydılar. Mu ülkesine hakim olan ırk beyaz ırktı. Bu ırk bembeyaz ve zeytuni ciltli, büyük iri gözlü, düz siyah saçlı, son derece güzel insanlardan meydana gelmişti. Bu ırktan başka siyah, sarı, esmer ırktan da insanlar var olmasına rağmen bunlar hakim değildi. Mu'nun eski insanları son derece iyi denizciler olup Batı okyanuslarından Doğu okyanuslarına, Kuzey ve Güney denizlerinde seferlere çıkarlardı. Onlar bilgin ve mimarlar olup büyük binalar ve mabetler inşa ederlerdi. Büyük yekpare taşları kakıp abide olarak dikerlerdi. Mu ülkesinde din ve ilim merkezi olan 7 büyük şehir bulunuyordu. 3 adanın her tarafına dağılmış çeşitli büyüklüklerde şehirler, kasabalar ve köyler vardı. Ticaret ve alışveriş merkezi olarak kullanılan şehir girişlerinden yerler vardı. Dünyanın her tarafından gelen gemiler bu yerlere ticaret için gelirlerdi. Mu medeniyeti, bilim, sanat ve ticaretin bir dünya merkeziydi. Bütün diğer memleketler onların sömürgesi ya da sömürge imparatorluklarıydı. Kayıtlara, kitabelere ve geleneklere göre insanın yer küre üzerinde ilk kez ortaya bu topraklarda çıkmış olması nedeniyle buraya Mu adına Kui sıfatla eklenerek Mu Kui denmişti. Şehirleri şeffaf mabetlerle doluydu. Buralarda ayinler yapılırdı. Bu damsız binalar oyulmuş taştan yapılmış büyük mabetlerdi. Dua ve ibadet edenlerin başına duanın sonsuzluk tarafından kabul edildiğine dair işaret olarak Ra ışıklarının inebilmesi için bu mabetlerin üzerine damlar yapılmamıştı. Ülkenin zenginleri çok zengin ve ihtişamlı konaklarda hizmetkarları ile birlikte otururdu. Mu kıtasının batması. Dünyanın her tarafından sömürgeler meydana getirilmişti. Bu büyük ülkenin denizcileri bu sömürgelere sürekli adam ve mal götürür ve getirirdi. Akşam serinliğinde çeşitli zengin kıyafet ve takılarla bezenmiş olan erkek ve kadınlar sefa ve eğlence gemilerine binerek ortaya çıkarlardı. Bu gemilerin uzun ve büyük kürekleri mevcut, yolcuların sefa ve eğlencelerine eşlik ederdi. Bütün dünya medeniyetlerinin merkezi olan bu ülke birdenbire büyük bir yıkıma uğramıştı. Arzın rahminden sağır eden gürültüler gelmeye başlamıştı. Bunu takiben depremler başlamış ve volkanlar patlamaya başlamıştı. Güney sahillerinden çok büyük dalgalar gelerek kentlerin içine kadar girmiş ve önüne gelen ne varsa alıp götürmüştü. Volkanlar, ateş, duman ve lavlar püskürtüyordu. Ülke düz olduğunda lavlar akmıyor ama gölcükler oluşturuyordu. Bu lavlar yükselip donarak kayalaşmıştı. Bunların izleri günümüzde küçük adaların üzerinde bulunan tepelerde görülmektedir. Bir zaman sonra volkanik hareketler sona ermişti. Ortalık dinginleşmişti. Birçok nesil sonrası bu felaket artık tarihe karışmış bir anı olarak kalmışken, Mu ülkesi bu kez de bir deprem faciası yaşamaya başlamıştı. Bütün kıta okyanus dalgaları gibi yükselip yok oldu. Yer fırtınada sallanan yapraklar gibi titreyip sarsıldı. Mabetler ve saraylar parçalanıp yıkıldı. Abideler devrildi, şehirler dağıldı, paramparça oldu, harabe yığınlarına döndü. Yer kabarıp çöker, titreyip sarsılırken yer altındaki ateş dışarıya fışkırdı. Gürleyen alevleriyle 6 kilometre yukarıda bulunan bulutları da darmadağın etti. Yangın oraya kadar yükselince gökyüzünü dolduran şimşeklerle karşılaştı. Katı siyah bir duman örtü yeryüzünü kapladı. Sahilden koca dalgalar içeriye hücum etti. Ovalar su baskınlarına uğradı. şehirler ve bütün canlı varlıklar bu felaket içinde telef olup gittiler. Can çekişen yaratıkların çığlıkları her yanı doldurmuştu. Halk mabetlere ve iç kalelere sığınmaya çalışıyordu. Fakat yangın ve duman onları dışarı çıkmaya zorladı. Parlak mücevherli kadın ve erkekler, "Kurtar bizi Ramu!" diye feryat ediyordu. Bütün memleketi kaplayan duman örtüsünün ardından batmak üzere olan güneş görünmeye başladığı zaman kırmızı ve hiddetli bir ateş topuna benziyordu. Güneş batınca geride sadece şimşeklerin ışığı kalmıştı. Gece olunca Mu ikiye bölünüp parçalandı ve ölüme mahkum olan kıta bir gürültü ile çöküp gitti. İndi, indi, ta cehennemin ağzına kadar bir ateş sarnıcı gibi parçalanan kıta bir ateş uçurumuna yuvarlanırken dört tarafından alevler onu sardı. Ateş kurbanını istiyordu. Mu, 64 milyon nüfusu ile kurban edildi. Mu, ateş girdabına batarken diğer bir kuvvet onu yakaladı. 100 milyon kilometre büyüklüğünde bir su kütlesi dört bir taraftan kocaman dalgalar üzerine çöktü. Gelen su kütleleri kıtanın tam ortasında birbirine kavuşarak kaynayıp köpürmeye başladı. İnsanlığın ana yurdu olan Mu, bütün muhteşem şehirleri, mabetleri, sarayları, sanatı, ilmi ve irfanı ile artık geçmişin bir rüyasından başka bir şey değildi. Su yorganı ona kefen vazifesini gördü. Kıtanın geçirdiği büyük dönüşüm ilk büyük medeniyetinin de felaketini getirmişti. Mu'nun mahvolması, yer kürenin büyük bir bölümüne 13 bin sene boyunca büyük bir örtü çekmişti. Bu örtü kaldırılmak üzeredir ama yine de örtünün altında kalan şeyler olacaktır. Kıta parçalanıp çökerken izah edilecek jeolojik nedenlerden dolayı kara tepeleri ve sırtları yer yer sudan yukarı çıktı. Bunlar dev ada grupları olarak oluştu ama altlarında meydana gelen volkanik hareket nedeniyle çentikli ve parçalanmış hale geldiler. Bütün sırtlar o zamanlar alabildiğince insanlarla doluydu. Şimdi artık kaynayan ve buğulaşan çamurlu suların yatağını oluşturan, hem insanlığın anavatanı hem de kendi yurtları olan bu ülkeden kaçabilenler bu sırtları doldurmuştu. Üzerinde bulunan her şeyle birlikte karayı yuttuktan sonra sular bu zalim işten memnunmuş gibi dindi. İşte bu sular Büyük Okyanusu, Pasifik Okyanusu'nu teşkil etmektedirler. Kaynayan denizin üzerindeki bu adalar üzerinde Mu halkının kalıntısı sıkışıp müthiş sarsıntıların dinmesini bekliyordu. Kendi mabet ve saraylarının, şehirlerinin yıkıldığını, okyanusun bunları yuttuğunu gördüler. Bu felaket ülke nüfusunun neredeyse tamamını yutmuştu. İnsanlığın ana yurdundan geriye kalan birkaç kişi vahim durumu gördüler. Hiçbir şeyleri yoktu. Ne alet, ne giyecek, ne sığınak, daracık bir yer, yiyecek yok. Etraflarında ateş kuyusunun ortasına hücum etmiş olan ve şimdi kaynayan sular köpürüp duruyordu. Yukarıda katı buhar bulutları, kül bulutları, ulaşılamayan karanlık bir tabaka oluşturmuştu. Kulaklar kaosun içinde telef olan arkadaşlarının feryatları ile çınlıyordu. Sağ kalanlar için dehşetli bir manzaraydı bunlar ve artık açlık ve kuvvetsizlik yüzünden kendileri de ölüm tehlikesi içindeydiler. Bu müthiş işkenceden pek azı kurtulabilmiş, diğerleri de telef olup gitmişti. Kaybolmuş kıta, Mu'nun üzerinde kalmayı başarmış birkaç ada parçası, bugün hala Pasifik Adaları ismiyle bilinir. Bu adaların bazı sakinlerinin de orijinal Mu halkından olduğu düşünülür. Bir müddet sonra hava kükürt bulutlarından temizlenmişti. Güneş bulut perdesini yıkıp aşağıya bıraktı. Ortaya yeni çıkmış olan adalar sağ kalma şansını yakalamış olan Mu insanları tarafından doldurulmuştu. Tevrat'ta konu edilen büyük tufanın bu olduğuna dair kesin kanıtlar bulunur. Bu felaketten kurtulabilenler gerçekten de acınacak haldeydiler. Bazılarının umutsuzca ellerini ovuşturduğu, bazılarının da birbirine sarıldığı görülürdü. Her biri aklını yitirmiş bir şekilde bir zamanlar koca bir kıtanın olduğu yere boş gözlerle bakıyor, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. O güzel diyara ne olmuştu? Okyanusun dibine batmıştı. Bir zamanlar insanların hüküm sürdüğü bu yer artık balıkların yuvası olmuştu. Bu koşullar içinde geriye kalanların başına nelerin geldiği tahmin edilebilir. Bazıları delirmişti. Varlıklarını sürdürebilmeleri için sadece bir çareleri kalmıştı. Vahşetin en alt derecelerine kadar inip birbirlerini yemişlerdi. Eğer hayvan kaldıysa, derileri ve kaba yapraklar bundan sonra elbise olarak kullanılacaktı. Savunma ve saldırı silahları artık mızraklar ve oklar olacaktı. Tarım aletleri çakmak taşından yapılacaktı. Ama en önemli konu yiyecek meselesiydi. Şüphesiz birçoğu açlıktan, korkudan ve soğuktan öldü. Cesetleri sağ kalanların yiyeceği oldu. Bu şekilde ilk yamyamlık ve vahşet başlamış oldu. Ancak uzun yıllar boyunca yüksek bir medeniyet sürdüren bu insanlar, bu şekilde yıllar birbirini takip ettikçe, bu adalılar gittikçe eski din ve medeniyetlerden uzaklaşarak vahşete daha da çok batarlar. Büyük okyanusun suları Mu'yu silip götürdüğü gibi bu adalı insanlar da geçmişle bağlarını koparmıştı. Bu adalılar her ne kadar eski medeniyeti unutmuş olsalar bile o medeniyetin bazı izlerini hala taşımaktadırlar. Bu büyük felaketten sonra ana vatanın medeniyet kültürünü sömürgeler de sürdürdüler. Ancak ana yurdun artık desteği ve yardımı olmadığı için onlar da bir süre sonra geçmişle bağlarını koparmak durumunda kalmışlardı. Şimdiki medeniyet işte bu küllerden yükselmiştir. 6. ayrımın sonu, sayfa 98.